Taras Bulba, Gogol, 1. kaset, 2. yüz, sayfa 29. Bir yandan da yahu Kasyan nerelerde, Borodovka'ya ne olduğunu bilen var mı? Koloper ve Pichishoke'ye çalışıyorlardı. Borodovka'nın Tolapan'da asıldığını, Koloper'in diri diri derisinin yüzüldüğünü, Pichishok'un başının kesilip tuzlandıktan sonra İstanbul'a gönderildiğini öğrenen Taras, üzüntüyle başını önüne eğerek, ''Yiğit kazaklardı onlar'' diye mırıldandı. 3. Taras Bulba ile oğullarının Zaporojye'ye gelişlerinin üzerinden bir hafta geçmişti. Ostap ve Andrei de doğru dürüst bir askeri eğitim görmemişti bu süre içinde. Aslında bu ordugahlarında askeri eğitime pek önem de verilmezdi. Delikanlıların savaş içinde pişmesi, dövüşerek yetişmeleri istenirdi. Bu yüzden de savaşsız pek zamanları geçmezdi. Savaş olmayan süreler içinde askerlik becerilerini geliştirme çabalarını zaman kaybı olarak değerlendirirlerdi. Ara sıra ok atmak, at koşturmak ve dere tepe av kovalamaktan başka bir şey yapmazlardı. Kalan zamanlarında ise bol bol gezer eğlenirlerdi. Zaporojye her gün vur patlasın çal oynasın eğlenilen, başlanılan eğlencelerinde bir türlü ardı arkası gelmeyen tam bir eğlence yeriydi. Bu kazaklar arasında iş güç sahibi insanlar da yok değildi. Dükkan sahipleri de vardı. Ama çoğu keselerinde şakırdayan birkaç altını savaşlarda kazandıklarını meyhanecilere, bezirganlara kaptırmadan rahat edemez, sabahtan akşama dek gezer eğlenirdi. Onların eğlenmesi de farklıydı. Sarhoşlar gibi içip içip meyhane köşelerinde sızıp kalmazlardı. Eğlenmeye başladılar mı coşkuyla yaparlardı bunu. Onlarla birlikte olanların da ne üzüntüsü kalırdı ne de sıkıntısı. Geride bıraktıklarını hiç düşünmezlerdi. Arkadaşlıktan, dostluktan, gönüllerince eğlenmek dışında bir şey düşünmezlerdi. Tamamen bağımsızdılar. İnsanlar ancak bir şey düşünmediklerinde çılgınca eğlenebilir. Onların grup grup toplanıp tembelce çimenlere uzanarak birbirlerine anlattıkları öyküler de çok komik, çok renkli olurdu. İnsanın onları dinlerken kendini tutabilmesi için bir Zaporojyeli gibi soğukkanlı olması gerekir. Güneyli Rusları diğerlerinden ayıran en önemli özellik de budur. Sarhoşlara özgü gürültücü bir neşeleri vardı onların, evet, ama onlarda bazı sarhoşların sızlanmalarını, dertlenmelerini duyamazdınız. Bir araya gelmiş aynı okulun öğrencilerine benzerlerdi. Ancak öğrenciler gibi sınıflara kapanıp öğretmenin dersleriyle kafa patlatmak yerine binlercesi bir araya gelip seferlere katılmayı yeğleyen öğrencilere. Okulun bazı oyunlar oynayabildikleri bahçesi yerine hiçbir sınırı olmayan kendi geniş savaş alanları vardı. Bu alanlarda Tatarlar cirit atar, Türkler ise yerlerinden kıpırdamadan başlarını çevirip sertçe bakarlardı. Onların başka farklılıkları da var. Başka çocuklar ana babalarının zoruyla okula giderken, Kazak gençleri kendi istekleriyle ana babalarını, yurtlarını terk edip Zaporojye'ye giderdi. Aralarında idam sehpasından son anda kurtulmuş, kireç gibi olmuş yüzüyle ölümü beklerken yaşama kavuşmuş olanlar da vardı. Paraya önem vermeyen, doğuştan yoksul olanların yanında paraya çok önem vermelerine karşın Yahudilerin soyup soğana çevirdiği, ceplerinde harcayacak tek kuruşları kalmamış kişiler de toplanırdı orada. Kızılcık sopasına dayanamayarak kaçanların yanında Horatius, Cicero, Roma Cumhuriyeti gibi konularda bilgisi olanlar da koşup gelmişti. Leh kralın ordusunda ün kazanmış subaylar da vardı aralarında. Kimin için çarpıştıklarını bile düşünmeden her türlü tehlikeye atılarak savaşırlardı. Onlar için en önemli şey savaştı. Kazak savaşmadan duramazdı. Buraya sırf kendilerine bir paye, bir övünme payı çıkarmak için gelenler de olurdu. Ne çeşit insan ararsanız bulurdunuz burada. O dönemin her türlü gereksinimine yanıt verebilen garip bir ülkeydi burası. Her düşüncedeki insan da aradığını bulabilirdi. Burada yalnızca kadın düşkünlerine yer yoktu. Zaten kadınların ordugaha yaklaşması bir yana, çevredeki köylere bile yaklaşamazlardı. Ordugahın bulunduğu bölgeye girip çıkanların belli olmamasını, kimsenin herhangi bir şey sormamasını yadırgamıştı Ostap'la Andrei. Herkes oraya elini kolunu sallaya sallaya babasının evine girer gibi giriyordu. Gelenler atamanın karşısına çıkarılır, sorulan bazı soruları yanıtlardı. Atamanla aralarında şöyle bir diyalog geçerdi. ''Merhaba, hoş geldin. İsa'ya inanıyor musun?'' ''Evet, inanırım. Peki kutsal üçlüye?'' ''Ona da inanırım. Kiliseye gider misin?'' ''Evet, giderim. O zaman istavroz çıkar bakalım.'' Yeni gelenin güzelce istavroz çıkarması üzerine de ''Peki tanıdığın herhangi bir bölük varsa git oraya ya da istediğin herhangi bir başka bölükte kal.'' direktifiyle atamanın yanından ayrılırlardı. İşte orduya katılmak için düzenlenen tören buydu. Törenden sonra kiliseye gidilip ibadet edilirdi. Kimse oruçla perhizle ilgilenmezdi pek. Ama iş kilisenin savunulmasına gelince herkes kanlarının son damlasına dek savaşmaya hazırdı. Kazaklar pazarlıktan hiç hoşlanmazdı. Onların bu durumunu bilen Tatarlar, Yahudiler, Ermeniler her çeşit tehlikeyi göze alıp ordu karargahına yakın köylere yerleşerek esnaflık yaparlardı. Ama bu açgözlü tüccarlar acınacak haldeydiler. Bir yanardağın üzerine oturur gibiydiler. Çünkü parasız kalan kabadayılar onların dükkanlarını yağmalar, işlerine yarayacak her şeyi alıp kaçarlardı. Orduda her biri bağımsız bir cumhuriyet durumunda olan 60 bölük vardı. Bölükteki savaşçılar yatılı okul öğrencileri gibiydi. Yeme içme işleriyle ilgilenmez, hazırdan yer içerlerdi. Bölüğün iaşe işlerini baba dedikleri bölük başı düzenlerdi. Bölük başılar yalnız yemeklerin pişirilmesiyle ilgilenmezdi. Yiyeceklerin dağıtılması, kışlık gereksinimlerin yakacağın hazırlanması, harçlıkların dağıtımı gibi daha pek çok görevleri vardı. Hatta bazı savaşçılar saklaması için paralarını ona verirlerdi. Bölükler arasında zaman zaman çıkan tartışmaların çarpışmalara bile dönüştüğü olurdu. Böyle durumlarda tartışan iki bölüğün adamları meydana çıkar kavgaya başlardı. Ancak bu kavgada yalnız yumruklar konuşurdu, silah kullanılmazdı. Kavga bir tarafın pes etmesine dek sürer, sonunda iki taraf birlikte şenlik yapar, eğlenirdi. İşte tüm Kazak gençlerini kendine çeken Zaporojye böyle bir yerdi. Ostap'la Andrei de gençlik ateşiyle bu insan denizine daldılar. Bir anda bu yeni evrene atılmış, okullarını geçmiş yaşamlarını unutmuşlardı. Ordugahın yasaları pek fazla karışık değildi. Buradaki eğlencelerden çok hoşlanmışlardı, bu güzeldi. Ama yasalar bazen çok sertleşebiliyordu. Örneğin bir kazağın çok değersiz bile olsa bir şey çalması tüm ordunun yüz karası sayılırdı. Hırsız bir direğe bağlanır, yanına bir sopa konur, oradan geçen herkesin bu sopayla hırsızın kafasına vurması istenirdi. Onca sopa yedikten sonra da sağ kalan olmazdı tabii ki böyle durumlarda. Borcunu ödemeyenlere daha başka bir ceza uygulanırdı. Elinden ve ayağından zincirlerle bir topa bağlanır, insaflı bir arkadaşı çıkıp borcunu ödeyinceye dek orada ayakta bekletilirdi. Andrei en çok bir katile uygulanan cezadan etkilendi. Adam derince bir çukura indirilmiş, üzerine de tabut içinde öldürdüğü adam konulmuştu. Daha sonra da tabutla birlikte üstü toprakla örtülmüştü. Diri diri toprağa gömülen bu adamın durumu uzun süre gitmedi gözlerinin önünden. Ostap'la Andrei kısa sürede çevrelerine sevdirdiler kendilerini. Sık sık kendi bölüklerinden ya da başka bölüklerden gençlerle ava çıkıyorlardı. Genellikle bol miktarda kuş ve karaca avlıyorlardı. Her bölüğün kura sonucu belirlenmiş kendi gölü ya da ırmağı vardı. Serpmeler ve ağlarla oralara gidilerek bölüğün gereksinimi olan balık avlanırdı. Avcılık pek beceri gösterilecek bir uğraş olmasa da her attığını vurmak, nehirde akıntıya karşı yüzmek gibi beceriler genç bir kazağın göze girmesi için yeterli özelliklerdi. Taras oğullarının böyle sıradan işlerle zaman geçirmesinden hoşnut değildi. O daha önemli bir uğraş arıyordu. En iyisi tüm ordunun katılabileceği bir kavga, bir savaştı. Ancak o zaman gençler yiğitliklerini gösterebileceklerdi. Kafasında bu düşüncelerle atamanın karşısına çıktı bir gün. ''Ne düşünüyorsun ağam? Kazakların güzel vakit geçirebilecekleri, gönül eğlendirebilecekleri zaman gelmedi mi?'' Ataman ağzındaki çubuğu çıkarıp yere tükürdü. ''Eğlenecek yer mi var? Olmaz mı hiç? Tatarların, Türklerin yurtları yok mu?'' Ataman durumunu hiç bozmadan çubuğunu yeniden ağzına aldı. ''Hayır, bunu yapamayız. Tatarların da Türklerin de yurtlarına giremeyiz.'' ''Neden giremeyiz?'' ''Giremeyiz çünkü padişaha söz verdik. Barış içinde yaşayacağız.'' ''Nasıl olur? Onlar gavur değil mi? Kutsal kitabımız bize gavurları öldürme emrini vermiyor mu?'' ''Hayır, böyle bir şey yapamayız. Çünkü barış yaparken dinimiz üzerine yemin ettik. Bu yemini etmesek olabilirdi ama şimdi yapamayız.'' ''Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Nasıl olmaz? Aslan gibi iki oğlum ne savaş gördü ne de düşmanla karşılaştı. Sen de kalkmış savaşamayız diyorsun. Yani bundan sonra hiç savaşmayacak mı Zaporojyeliler?'' ''Evet, savaşmayacaklar.'' Demek ki Kazaklar hiç yerlerinden kıpırdamayacak. Yerlerinde dura dura çürüyecekler. Böylece ne dinimize ne de yurdumuza hiçbir yararımız olmayacak. O halde yaşamamızın herhangi bir anlamı kalıyor mu sana göre? Sen aklı başında bir insansın. Şöyle bir anlat da anlayalım. Başımıza geçirdiklerine göre bir bildiğin olmalı. Şu dünyada yaşamamızın anlamı nedir? Ataman'ın soruları yanıtlamayışından Taras Bulba'yı kızdırmaya çalıştığı, bildiklerini sakladığı sanılabilirdi. Bir süre sessiz kaldıktan sonra... ''Sen istediğin gibi düşünebilir, istediğin gibi konuşabilirsin ama savaş olmayacak.'' dedi. ''Savaş olmayacak da ne demek? Çok açık değil mi? Savaş olmayacak. Yani şimdi ne yaparsak yapalım hepsi boşuna, öyle mi?'' ''Evet, aynen öyle. Onun için kafamı daha fazla yorma.'' Taras içinden Seni şeytanın uşağı seni. Başına bir çorap öreyim de dünyanın kaç bucak olduğunu gör dedi. Kafasına koymuştu. Bu işi onun yanına koymayacaktı. Birkaç dostuna danıştıktan sonra tüm arkadaşlarını bir eğlenceye çağırıyordu. Yiyip içtikten kafaları bulduktan sonra hep birlikte toplantı meydanına geldiler. Ortadaki direkte bir davul asılıydı. Ancak bu çağrı davulunun tokmağını davulcu götürmüştü. Ellerine geçirdikleri sopalarla davulu çaldılar onlar da. İlk gelen sırık gibi boyuyla davulcu olmuştu. Gözünün biri kör olan adam uyku sersemiydi. ''Ne oluyor, davulu çalan kim?'' diye sordu. Kafayı bulmuş olan Taras'la yanındakiler ''Sen sus bakayım'' diyerek kızdılar adama. ''Daha fazla gevezelik etme de davulu çal.'' Söyleneni yapmaması durumunda başına gelecekleri çok iyi anlayan adam tokmağını çıkarıp davulu çalmaya başlayınca alan bir anda her taraftan akın akın gelen kazaklarla doldu. Gelenler ortadaki direğin etrafında bir daire oluşturmuş dikiliyordu. Davulun son vuruşundan sonra ordunun önde gelenleri elinde asasıyla ataman, mühür, hokka ve dibitiyle yazıcı ve elindeki sopasıyla kolcubaşı da geldi. Hepsi ortadaki yerini aldıktan sonra çevrelerinde elleri kalçalarında dikili duran kazakları selamladılar. ''Ne istiyorsunuz, neden toplandınız arkadaşlar?'' diye sordu ataman. Ne var ki küfürler ve bağırışmalar üzerine susmak zorunda kaldı. ''Şeytanın uşağına bakın, bırak asanı da defol git başımızdan, seni istemiyoruz.'' Başka bölüklerden ayık kazaklar çıkıp onları durdurmak istedilerse de kimse onları dinlemedi. Sarhoşlarla ayıkların yumruklaşmaları sonunda ortalık birbirine girdi. Bu gürültü patırtı içinde kendisini kimseye dinletemeyeceğini anlayan ataman asasını yere bıraktı. Çevresindekileri saygıyla selamladıktan sonra kalabalığın arasına karışıp gitti. Böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini bilirdi. Kafayı bulmuş kazaklar kimsenin gözünün yaşına bakmazdı. Kolcubaşı, yargıç, yazıcı da ellerindekileri yere bırakıp gitmeye kalkıştıklarında ''Hayır, siz gitmeyin. Sizlerle bir alıp veremediğimiz yok. Siz durun. Biz atamanı istemiyoruz. Meğer o adam bir ataman değil, bir kadınmış. Hadi yeni bir ataman seçelim.'' şeklinde sesler duyuldu sağdan soldan. Aralarından birileri kalabalığa seslendi. ''Arkadaşlar, yeni ataman olarak kimi seçiyorsunuz? Kukubenko'yu istiyoruz.'' diye sesler duyuldu. ''Hayır, Kukubenko'yu istemiyoruz. O daha ağzı süt kokan bir çocuk.'' diye bir ses duyuldu. ''Şilo'yu seçelim, Şilo'yu.'' ''Baba Şilo'yu getirelim atamanlığa.'' diyen bazıları çıktı. ''Hay bağrınızı Şilo delsin.'' dedi öfkeli bir ses. ''Tatarlar gibi hırsızlık yapan birinden hayır mı gelir? Hem de sarhoşun, ay yaşın biri.'' ''O zaman Borodati'yi seçelim. O olsun yeni atamanımız.'' ''Borodati'nin canı cehenneme.'' Taras Bulba yanındaki bazı kişilerin kulaklarına ''Kirdiyaga'' diye bağırın dedi. ''Hemen Kirdiyaga'yı istiyoruz, Kirdiyaga'yı.'' diye sesler duyuldu. ''Borodati, Borodati, Şilo, Şilo.'' Kirdiyaga, Kirdiyaga. Adı aday olarak geçenler hemen kalabalığın arasından ayrılıyordu. Çünkü bulundukları yerde kalırlarsa çevrelerindekileri kışkırtıp kendilerini seçtirmek istiyorlar diye düşünebilirlerdi. Kirdiyaga diye bağıranlar diğerlerinden daha baskındı. Ama Borodati diye bağıranlar da az değildi. Sorun bu şekilde çözümlenemeyince iş yumruklaşmaya dönüştü. Kavgayı Kirdiyaga taraftarları kazanınca birkaç kişi Kirdiyaga'yı getirmeye gitti. Ona ataman seçildiğini söylemeye gidenlerin bazıları öylesine sarhoş olmuştu ki ayakta durmakta büyük güçlük çekiyorlardı. Kirdiyaga yaşlı fakat tilki gibi kurnaz bir adamdı. Olup bitenlerden hiç haberi yokmuş gibi koruganında sessiz sakin oturuyordu. ''Buyurun arkadaşlar, bir isteğiniz mi var?'' diye karşıladı gelenleri. ''Bizimle geleceksin, yeni ataman seçildin.'' dedi karşılayıcılar. ''Şaşırdınız mı siz, ne yapıyorsunuz? Koca orduda bula bula beni mi buldunuz? Atamanlık yapacak adam mıyım ben?'' Onu götürmeye gelenler, ''Haydi seçilmiş olduğuna göre inat etme de geç şu işin başına.'' deyip adamı söve saya yumruklarla, tekmelerle ite kaka alana doğru sürükleyip götürdüler. Alana vardıklarında, ''Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar, bu yaşlı kazağı ataman olarak seçiyor musunuz?'' diye sordular bağırarak. ''İstiyoruz, istiyoruz, hepimiz istiyoruz.'' diye bir gürültüdür koptu. İleri gelen kazaklardan biri asayı yeni seçilen atamana sundu. Geleneklere göre ataman almak istemedi. İkinci kez de almadı. Ancak üçüncü de aldı. Bunun üzerine alan yaşa var ol sesleriyle inledi. Gene geleneklere uygun olarak kalabalığın içinden saçları bıyıkları kırlaşmış dört kişi çıktı. Alanda bulunanların en yaşlılarıydı bunlar. Zaporojyeliler arasında eceliyle ölene rastlanmazdı. Onun için bu adamlardan daha yaşlısını bulamamışlardı. Normal koşullarda bunlar birer avuç toprak alıp yeni atamanın başına koyarlardı. Ama gece yağmur yağdığından onlar da yerden aldıkları bir avuç çamuru götürüp adamın başının üzerine koydular. Bu çamurlar Kirdiyaga'nın başından aşağıya doğru süzülüp tüm yüzünü kapladı. Adam kıpırdamadan durarak kendisine verilen onur için alandaki kazaklara teşekkür ediyordu. Böylece seçim olayı bitmişti. Taras Bulba sonuçtan çok memnundu. Hem eski atamandan öcünü almış hem de yerine eskiden bir arkadaşı olan birini seçtirmişti. Kirdiyaga ile birçok savaşa katılmışlar, karada ve denizde birçok güçlüye birlikte göğüs germişlerdi. Seçimin kutlanması için öylesine görkemli bir şölen düzenlendi ki Andrei ve Ostap şaşırıp kaldı. Meyhanelerin kapıları kırılarak içlerindeki tüm içkiler tüketildi. İçilenlerin parasını almak şöyle dursun, meyhaneciler canlarını kurtardıklarına sevindiler. Seferberlik türküleri, gürültü patırtı sabaha dek sürdü. Cümbüşlerini balalaykalarına tıngırdatan çalgıcılar, kilisenin ilahicileri, kazakları öven türküler söyleyerek sabaha dek dolaştılar. Ama böyle bir sarhoşluğa dayanmak pek kolay bir şey değildi. Bu nedenle de türküler söyleyip sokak sokak dolaşanlar birer ikişer fire vermeye başladı. Her adımda bir kazak yere yuvarlanıyor, düştüğü yerde sızıp kalıyordu. Kimileri birbirlerine sarılıp dertleşirken ayakta duramayıp yuvarlanıyorlardı. Kümeler halinde yerlere serilenler, yatacak yer ararken birbirinin üzerine devrilenler vardı. En son ayakta kalanların da birbirleriyle konuşmaya çalıştığı ancak ne söylediklerinin anlaşılmadığı görülüyordu. Ama onlar da uzun süre ayakta duramadılar. Birer birer sendeleyip diğerleri gibi sızdılar. Tüm Zaporojye uykudaydı. 4. Taras hiç zaman yitirmedi. Kazakları savaşa sokabilmenin yollarını aramaya başladı. Öncelikle yeni atamanla görüştü. Herkesi çok iyi tanıyan yeni ataman önce ilgili görünmedi. Ne yapabiliriz ki anlaşma yapmış yemin etmişiz gibi laflar etti. Sonra da bir çıkar yolu bulunur herhalde. Belki yeminimizi bozmadan bir çıkar yol buluruz. Kazakları toplayın ama toplantıyı düzenleyen ben olmayacağım. Bu işlerin nasıl olacağını çok iyi bilirsin sen. Siz toplandıktan sonra da yardımcılarımla birlikte ben gelirim. Bu görüşmenin üzerinden daha bir saat bile geçmeden kazakları toplantıya çağıran davulun sesi duyuldu. Ayığı sarhoşu kalpağını kapan tüm kazaklar alanda toplandı. Gene ne oluyor? Neden çaldınız davulu? Şeklinde sorulan sorulara yanıt veren yoktu. Ancak sağda solda savaşmadığımız için kazaklar çürüyor. Baştakiler oturdukları yerde yiyip içmekten, midelerini şişirmekten başka bir şey düşünmüyor. Artık kimse dinini imanını umursamıyor diye konuşmalar oluyordu. Böyle konuşmaları dinleyenler de benzer şeyler söylemeye başladı. Evet doğru, nerede kaldı din iman? Kazaklık ruhunuza ne oldu? Önde gelen kazaklarla bölük başılar bu işten bir şey anlayamamıştı. Sonunda ataman da yardımcılarıyla birlikte alana geldi. Arkadaşlar, sizlerle konuşmak istediğim şeyler var, dedi. Sağdan soldan, konuş o zaman ne konuşacaksan diye seslenenler oldu. Değerli arkadaşlarım, bir dedikodudur almış yürümüş. Kazak kardeşlerimizin meyhanelere ve birbirlerine çok borçlandığı söyleniyor. Bunları siz çok daha iyi bilirsiniz. Bir de gençlerin savaş görmemekten yakındığı söyleniyor. Doğrusu gençler bu konuda haklıdır. Savaşı bilmeyen Zaporojyeli, kan dökmeyen kazak mı olur? Taras Bulba içinden ihtiyar tilki nasıl da ustalıkla konuşuyor diye düşündü. Sakın benim Türklerle barışı bozmaya çalıştığımı, onlarla savaşmak istediğimi sanmayın. Tanrı da biliyor ki ben yalnızca kulağıma gelenleri iletiyorum. Hem bir şey daha var söylemek istediğim. Ordugahımızın kurulmasından bu yana şurada kilisemiz var. Dış yüzünü süslemekten vazgeçtik, içindeki tasvirler bile çırılçıplak duruyor. Onları tutup gümüş çerçevelere yerleştirmek bile kimsenin aklına gelmiyor. Çoğunu kaybettiğimiz arkadaşlarımız nasıl bıraktılarsa onunla yetiniyoruz biz de. Kazakların eline geçenleri çabucak yiyip bitirdiğini hep biliriz. Buna göre bize kalanların ne durumda olduğunu varın siz düşünün. Bunları söylerken size padişaha savaş açalım mı diyorum. Asla, dinimiz üzerine onlarla savaşmayacağımızı yemin ettiğimizi biliyorsunuz. Bu yeminimizi bozarsak günaha gireriz. Taras, neler saçmalıyor bu adam diye söylendi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi savaşamayız. Verdiği sözden caymak bizim onurumuza yakışmaz. Benim aklım pek böyle şeylere ermediği için bir de sizlerle görüşeyim istedim. Şu gençlerimizi salalım da kayıklarla Anadolu kıyılarını gezsinler bir diyorum. Siz ne diyorsunuz buna? Gençleri göndermek de ne demek? Hepimiz gitmeliyiz. Dini uğruna kellesini vermeye hazır olmayan kazak mı var? Diye seslendi kalabalığın içinden bir ses. Bu söylenenler atamanı ürküttü. Onun amacı tüm Zaporojye'yi ayağa kaldırmak değildi. Çok ağır bir sorumluluk gerektirirdi bu. Böyle bir sorumluluğun altına girmek istemezdi. Arkadaşlar biraz daha dinleyin. Başka söyleyeceklerim de var. Yeter artık, daha fazla konuşmana gerek yok. Şimdiye kadar söylediklerini beğendik. Bu bize yeter. Peki madem siz böyle düşünüyorsunuz öyle olsun. Ben sizin emrinizdeyim. Emirleriniz başım üzerine. Kutsal kitabımızda halkın istediği hakkın istediğidir diye yazılmamış mıdır? Toplumun düşündüğünden daha iyisini düşünebilecek değilim ya. Yalnız bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Padişah gençlerimizin eğlencesini hoş görmeyecek, cezalandırmaya çalışacaktır. Eğer topyekün hazırlanır, eksiklerimizi giderirsek kimseden korkumuz kalmaz. Eğer şimdi burayı hep birlikte terk edersek Tatarlar yurdumuza saldırabilir. Onlar Türklerin uşağıdır, yalnız başlarına çıkamazlar. Biz burada bulundukça yaklaşamazlar. Ama yola çıktığımızı görünce de arkadan saldırıp baldırlarımızı ısırıverirler. Bilmeniz gereken bir de şu var. Hep birlikte gitmeye kalkarsak buna ne barutumuz ne de kayığımız yeter. Ama gene de siz bilirsiniz. Sizin istekleriniz benim için emirdir. Kirdiyaga sustuğunda bölükbaşılar kendi aralarında konuşmaya, tartışmaya başladı. Diğer kazaklar da kendi aralarında tartışıyordu. Herkes geceki sarhoşluğundan sıyrılmıştı. Kurnazlığı etkisini göstermişti Kirdiyaga'nın. Şimdi onun söylediklerini doğru buluyorlardı. Aralarından birkaç kişiyi seçip Dinyeper'in karşı kıyısına gönderdiler. Orada ırmak kıyısında yapılmış gizli bir depo vardı. Kamışlar arasındaki bu depoda düşmandan ele geçirilmiş toplar, tüfekler, çeşitli savaş gereçleri vardı. Sıra kayıkların gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanmasına gelince tüm kazaklar seferber oldu. Marangozlar elde keser bekliyorlardı. Güneşten yanmış kır bıyıklı ihtiyarlar, iri yarı geniş omuzlu gençler paçalarını kıvırıp sulara daldılar. Kayıklar karaya çekildi. Çeşitli boyda tahtalar, keresteler hazırlandı. Ardından yoğun bir çalışma başladı. Bir yanda kayıklara yeni tahtalar çakılıyor, bir başka yerde omurgaları zifleniyor, bir başka yerde ise dalgalarda fazla sallanıp devrilmemesi için iki yanlarına saz demetleri bağlanıyordu. Bu bir Kazak geleneğiydi. Daha ilerilerde bir yerde ateşler yakılmış, üzerlerindeki bakır kazanlarda zift kaynatılıyordu fokur fokur. Yaşlılar tüm bildiklerini gençlere aktarıyordu. İşçilerin bağırış çağrışlarıyla keser çekiç sesleri birbirine karışıyordu. Her yanda bir hareketlilik, bir kaynaşma vardı. Tam bu sırada büyük bir sal yanaşmaya başladı oraya. Öteden beri üzerindekiler ellerini kollarını sallayıp duruyordu. Sal tamamen yanaştığında üstündeki kazakların tümünün üst başlarının paramparça olduğu görüldü. Onların bu durumu büyük bir felaketten güçlükle kurtulduklarını ya da elde avuçta ne varsa içkiye yatırdıklarını aklına getiriyordu insanın. Aralarından biri ayrılıp ilerledi. Geniş omuzlu, tıknaz 50 yaşlarında gösteriyordu. Herkesten daha çok bağırıyor, elini kolunu sallıyordu ama gürültü patırtıdan ne söylediği anlaşılmıyordu. Sal kıyıya iyice yanaşınca ataman sordu. ''Ne oldu, ne istiyorsunuz, bu haliniz ne böyle?'' İşçiler de çekiçlerini, keserlerini bırakmış, olup biteni öğrenmeye çalışıyordu. Az önce konuşmaya çalışan kazak seslendi. ''Kötü haber getirdik. Anlat bakalım ne oldu?'' ''Konuşmama izin veriyor musunuz arkadaşlar? Anlat dedik ya sana. Galiba bir toplantı yapsak daha iyi olacak. Sana anlat dedik ya, herkes burada zaten. Ana yurtta neler olup bittiğini duydunuz mu?'' Bölük başlarından biri sordu. ''Ne olmuş ana yurdumuzda? Anlat da bilelim.'' ''Anlaşılıyor ki Tatarlar kulaklarınıza katran akıtmış sizin. Sağır olmuşsunuz hepiniz. Gevezelik etme de anlat be adam, ne olmuş? Doğru dürüst anlat. Bir bilseniz neler olduğunu, şimdiye dek böyle şey duymamışsınızdır.'' Kalabalığın içinden sabrı tükenen biri bağırdı. ''Anlat sana be köpeoğlu köpek, bizi çatlatmak mı istiyorsunuz? Öyle bir duruma düştük ki artık bizim kilisemiz yok.'' ''Nasıl kilisemiz yok?'' ''Hepsi Yahudilerin elinde. Onlar kiraladı hepsini. Eğer kiliseye gidip dua etmek istiyorsan kira ödeyeceksin.'' ''Sen ne söylediğini biliyor musun? Nasıl olur böyle bir şey?'' ''Aynen dediğim gibi. Diyelim ki Paskalya çöreği yaptırdın. Kiliseye kutsanmaya götürdün. Yahudi murdar eliyle üzerine bir işaret koymadan çöreğini kutsayamıyorsun. Bu herif yalancının biri. Kutsal çöreğe Yahudi eli mi değer? Hiç olacak şey mi bu?'' ''Susun da dinleyin, daha neler oluyor neler. Şimdi tüm Ukrayna'da Katolik papazlar dolaşıyor at arabalarıyla. Arabaları hayvanlar çekse neyse diyeceğim. Arabalara bizim Ortodoks kardeşlerimizi koşuyorlar, biliyor musunuz? Yahudi karıları papazlarımızın cübbelerini kesip kendilerine etek yapıyormuş. İşte Ukrayna'da böyle şeyler olurken sizin dünyadan bile haberiniz yok. Zaporojye'de oturmuş gününüzü gün ediyorsunuz. Yoksa Tatarlardan korkunuzdan gözleriniz kulaklarınız sağır mı oldu? Böyle durumlarda Zaporojyeliler hemen parlamazdı. Sessizce içlerindeki hıncın yoğunlaşmasını beklerlerdi. Ataman da bir süre sessizce durduktan sonra konuşmaya başladı. ''Biraz dur bakalım yiğidim. Bizim de söyleyeceklerimiz var. Bu gavurlar bunca eziyeti yaparken sizin eliniz armut mu topluyordu? Kılıçlarınız yok muydu? Bunca rezilliği nasıl kabullendiniz?'' ''Ne kabullenmesinden söz ediyorsunuz?'' Yalnız Dehlilerin 50.000 askeriyle karşılaşırsanız siz ne yapacaksınız? Doğrusunu söylemek gerekirse aramızdan hainlik edenler çıkmadı değil. Bunlar Katolik olup dinlerinden döndüler. Peki atamanınız, albaylarınız neler yaptı? Onların başına gelenleri ne siz sorun ne de ben anlatayım. Anlat sen be adam. Atamanımızı tunç bir öküzün içine koyup kızarttılar. Sonra Varşova'ya götürdüler. Albaylarımızın da başlarını kollarını kestiler. Şimdi de halka ibret olsun diye gezdiriyorlar şehir şehir. Anlatılanlar herkesi irkiltmiş gibiydi. Ortalığı bir süre kaplayan sessizliğin ardından her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Herkes bağırıp çağırıyordu. Demek Hristiyan kiliselerini Yahudiler kiralıyormuş. Rus topraklarında dinsizlere, onların yaptığı alçaklıklara göz yumuluyor ha? Demek bizim atamanımıza, albaylarımıza böyle eziyetler yapmışlar. Peki tüm bunları yanlarına kor muyuz onların gibi konuşmalar alanın her tarafında duyuluyordu. Duydukları hepsinin öfkesini doruğa çıkartmıştı. Kazakların öfkesi gelip geçici bir duygu kabarması değildi. Sert tabiatlı bir toplumun yavaş kızışan ama kızıştıktan sonra da kolay yatışmayan bir öfkeye sahiptiler. Asalım tüm Yahudileri. Papaz cübbesinden karılarına etek yapmanın, kutsal çöreklerimizi işaretlemenin ne demek olduğunu anlatalım onlara. Diyepere atıp temizleyelim hepsini en iyisi. Kalabalığın içinden birinin söylediği bu sözler bir kıvılcım gibi parlayıp yüreklerdeki ateşi alevlendirdi. İntikam duygularıyla harekete geçen kalabalık bir grup Yahudileri öldürmek için yakındaki köye doğru yola çıktı. Zavallılar korkuyla akıllarına ilk gelen yerlere saklanmaya çalışmışlardı. Boş içki fıçılarına, bacalara, karılarının etekleri altına bile gizlenenler vardı. Ama kazaklar hepsini bir bir buluyor, saklandıkları yerden çıkarıyordu. İnce, uzun boylu bir Yahudi, korkudan allak bullak olmuş, yüzünü diğer Yahudilerin üzerinden uzatarak, ''Ey muhterem efendilerim, izin verin de bir çift söz söyleyeyim size. Eğer beni dinlerseniz söyleyeceklerimin ne kadar önemli olduğunu anlarsınız.'' Taras Bulba, suçlanan bir kimsenin kendisini savunabilmesinden yanaydı. ''Bırakın, onu da konuşsun bakalım.'' dedi. ''Benim şanlı, namlı efendilerim, bu dünyada sizin gibi yiğit insanlar, yüce insanlar görülmüş müdür? Yemin ederim ki eşi benzeri olmayan bir ulustur Kazaklar. Biz kimiz ki Kazaklara karşı kötü şeyler yapmaya kalkışalım? Size yemin ederim ki Ukrayna'da kiliseleri kiralayanlar bizden değildir. Siz onların yüzüne tükürüp geçin, adamdan bile saymayın onları. Şlema, Şmail, doğru değil mi söylediklerim?'' Giysileri yırtık pırtık, korkudan tir tir titreyen, yüzleri kireç gibi olmuş Şlema ve Şimail de onu doğruladılar. Uzun boylu Yahudi konuşmaya devam etti. ''Sizin düşmanlarınızla bizim hiçbir ilişkimiz yoktur ve olamaz da. O Katolik şeytanlara da lanet olsun. Zaporojyeliler bizim kardeşlerimizdir. Hem severiz hem de saygıda kusur etmeyiz size.'' Kalabalıktan yükselen bir ses, ''Neler saçmalıyor bu adam? Zaporojyeliler onların kardeşiymiş.'' Şu serserinin yediği halta bakın. Şunların hepsini nehre atalım arkadaşlar. Bir tanesi sağ kalmasın. Bu sözleri bir işaret gibi değerlendiren kalabalık, Yahudileri birer birer götürüp ırmağa atmaya başladı. Adamların çılgınca bağırıp çağırmaları, yalvarmaları, çırpınmaları, bu sıradaki halleri öfkeden kudurmuş kazakları merhamete getirmek bir yana daha çok azdırıyordu. Bir yandan da kahkahadan kırılıyorlardı. Farkında olmadan başlarını iyice belaya sokmuş olan uzun boylu Yahudi, sımsıkı tutulmasına karşın öyle bir silkindi ki ceketinin içinden sıyrıldı. Koşup Taras'ın ayaklarına kapandı. ''Benim saygıdeğer efendim.'' dedi. ''Kardeşiniz Doroş'u çok iyi tanırdım. Yiğitlikte kimse yoktu onun üstüne. Tüm kazakların iftihar ettiği bir yiğitti o. Türkler esir ettiğinde 800 altın verip ben kurtarmıştım onu. Doğru mu bu söylediklerin? Gerçekten de kardeşimi tanır mıydın?'' ''Tanırdım ya efendim. Çok yüce gönüllü, soylu bir efendiydi o. Peki senin adın ne?'' ''Yankel efendim.'' Taras bir süre düşündü, sonra yanındakilere dönüp, ''Bu herifi sırası gelince asarız ama şimdilik dursun, onu bana bırakın.'' dedi. Yahudi'yi yanına alıp adamlarının beklediği arabalara gitti. ''Sen şu arabanın altına gir ve hiç sesini çıkarma. Arkadaşlar sakın bu Yahudi'yi kaçırmayasınız.'' Daha sonra da uzun süredir halkın toplandığı alana doğru yürüdü. Irmak kıyısındakiler de her şeyi olduğu gibi bırakıp alanda toplanmışlardı. Çünkü gelişmelere göre artık kayıklara gereksinimleri olmayacaktı. Şimdi onlara gerekenler atlar, arabalardı. Ataman, ileri gelen kazaklar ve bölük başıların yaptığı toplantıda alınan karar Lehistan üzerine yürümekti. Genç yaşlı tüm kazaklar onurlarına sürülen bu lekeyi temizlemek, bozkırlara nam salmak, tarlaları yakıp öc almak, köyleri, şehirleri yağmalamak duygularıyla dolup taşıyordu. Herkes savaşa hazırlanıyordu. Ataman silahlanınca daha bir büyümüş gibi görünüyordu. Kısa bir süre önce başı bozuk bir topluluğun her isteğini emir sayıp kabul eden yaşlı ihtiyarın yerini gerçek bir önder almıştı. En deli dolu savaşçılar bile şimdi onun önünde saygıyla eğiliyor, kendilerine buyruklar verirken başlarını bile kaldıramıyorlardı. Güzel planlanmış birkaç seferi yöneten kurnaz bir atamanın yapabileceği en doğru şey de buydu. Heyecanlanmadan buyruklarını vermek, bağırıp çağırmadan söyleyeceklerini en açık şekilde söylemek. Toplanmış olan kalabalığa şunları söyledi. ''Benim soylu yiğit arkadaşlarım, tüm araç gereçlerinizi gözden geçirin. Atlarınızın, arabalarınızın eksikleri varsa tamamlayın. Silahlarınızı kontrol edin. Yanınıza fazla giyim kuşam almanıza gerek yok. Biraz gömlekle birer şalvar yeter. Yiyecek olarak da birer kap pelteyle öğütülmüş darı yeterli. İhtiyacımız olan her şey arabalarda var ama her birinizin iki atı olmalı. Yanınıza 200 çift kadar da öküz alın. Bataklıklarda ırmakları geçerken çok işimize yarayacaklardır. Ayrıca herkesin emirlere kesinlikle uymasını istiyorum. Aramızdan bazılarının fırsatını bulduğunda ipekleri, atlasları yağmalamak istediklerini biliyorum. Böyle saçmalıklar yapmanızı istemiyorum. Ama elinize iyi silahlar geçerse sakın kaçırmayın. Bir de kolay taşınabilecekleri için altınları, gümüşleri alın. Bakın hepinize açık açık söylüyorum. Sefer sırasında sarhoş olan birini duyarsam yargılamaya bile gerek duymadan köpek gibi bir arabaya bağlar süründürürüm. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam. Ordunun en yiğit, en cesur askeri bile olsa sonradan kurşuna dizdirir, leşini kurtların kuşların yemesi için ortada bırakırım. Savaş sırasında ayyaşça davranan kimsenin toprakta yeri olamaz çünkü. Genç arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Eğer bir kurşun yerseniz, başınızdan ya da başka bir yerinizden herhangi bir kılıç yarası alırsanız endişelenmeyin. Hemen bir kadeh vodkaya bir tutam barut karıştırıp bir dikişte için. Ateşinizi, ağrınızı hemen keser. Yaranız fazla büyük değilse yerden biraz toprak alın, tükürdüğünüzle avucunuzda ovun, sonra da yaranıza bastırın. Kısa süre içinde yaranızın kuruduğunu görürsünüz. Şimdi herkes görevinin başına. Yavaş yavaş ama iyi çalışın. Atamanın bu konuşmasından sonra tüm kazaklar işe koyuldu. Bir tekinin bile eli içkiye gitmiyordu. Onları bu şekilde görenler, bu adamlar hayatları boyunca ağızlarına içki koymamıştır diye düşünebilirdi. Kimileri arabaların tekerlek çemberlerini, dingillerini onarıyor ya da değiştiriyor, kimi silahları, yiyecekleri ve diğer gereksinim maddelerini arabalara yüklüyor, kimileri de çayıra yayılmış atları, öküzleri topluyordu. Atlar koşuşuyor, öküzler böğürüyor, sırtmaçlar bağırışıyordu. Tüm bu seslere denenen tüfeklerin, kılıç şıkırtılarının sesleri de karışıyordu. Ortalık ana baba gününe dönmüştü. Aradan çok geçmeden arabalar yola koyuldu. Kervanın bir ucundan diğer ucuna gidebilmek epey zaman alıyordu. Ordugahın ahşap kilisesinde papaz dualar okudu, kutsal sudan serpti kazakların üzerine. Sıraya giren kazaklar birer birer haç öptüler. Zaporojye'den çıktıktan kısa bir süre sonra geriye dönüp hep bir ağızdan ''Hoşça kal kutsal vatanımız, Tanrı seni tüm belalardan korusun.'' diye seslendiler. Köye döndüklerinde Taras Bulba gördükleri karşısında şaşırıp kaldı. Yahudi Yankel işini yoluna koymuş, bir evin duvarı dibinde kurduğu tezgahta çakmak taşı, barut, her türlü savaş araç gereci, hatta simit çörek gibi şeyler satıyordu. İçinden vay uyanık vay diye düşünerek Yahudinin yanına geldi. Delirdin mi sen be adam? Görürlerse seni parça parça edeceklerini bilmiyor musun? Yankel ise Taras'a iyice yaklaştı, gizli bir şey söyleyecekmiş gibi işaretler yaparak, ''Aman beyim, ne olur kimseye söyleme.'' dedi. ''Kazak arabaları arasında benim de bir arabam var. Yolda sizlere gerekebilecek ne varsa yükledim. Çok ucuza satacağım. Hiç kimse benim kadar ucuza satamaz. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Bunu siz de göreceksiniz.'' Bu becerikli Yahudinin işlerine akıl erdiremeyen Taras, omuzlarını silkip kervandaki arkadaşlarının arasına katıldı. 5. Kısa sürede tüm Güneydoğu Lehistan'ı bir korku sardı. Herkesin dilinde Zaporojyeliler geliyor söylentisi vardı. Ayakta durabilen kim varsa yollara dökülmüş, evini barkını terk etmiş kaçıyordu. O düzensiz, karışık dönemlerde hemen her bölge insanının durumuydu bu. Kendilerine kaleler, şatolar kuracaklarına, derme çatma, samanla, otla örtülü evlerde barınmaya çalışırlardı. Böyle davranmalarının nedeni herhangi bir saldırı sırasında yakılıp yıkılmasından korkmalarıydı. Hem emeğimize hem paramıza yazık olur diye düşünüyorlardı. Tüm Lehistan kaynıyordu. Herkes ayaklanmıştı. Kimi çiftini çubuğunu silahla atla değiştirip alaylara katılıyor, kimileri ise kabını kacağını topluyor, sürüsünü önüne katıp kimselerin uğramayacağı kuytu köşelere çekiliyordu. Aralarından bazıları kalıp direnmeyi düşünüyordu ama gelenlerin kazaklar olduğunu öğrenince hemen bu düşüncelerinden vazgeçip güvenilir bir yer bulmak üzere kaçıyordu. Yaygın bir düşünce vardı onlarla baş edilemeyeceği konusunda. Kazaklar günlük yaşantılarında nedenli dağınıklarsa savaş sırasında tam tersine düzenli ve olağanüstü derecede disiplinli olurlardı. Bu sefer de daha önceki gibi davranıyorlardı. Hiç acele etmeden, atlarını yormadan, yayaların ve arabaların ardından bir an bile ayrılmadan yol alıyorlardı. Yolculuklarını hep gece yapıyor, gündüzlerini gözden uzak kuytu yerlerde, ormanlarda dinlenerek geçiriyorlardı. Ordunun önünden gidip nerede ne oluyor öğrenmeye çalışan öncüleri vardı. Hiç beklenmedik yerlerde ortaya çıkıyorlardı. Köyleri ateşe veriyor, hayvanları götürüyorlardı. Götüremediklerini de hemen oldukları yerde öldürüyorlardı. Onların görüldükleri yerde hiçbir şeyden hayır kalmıyordu. Onlar savaşmıyorlar, can yakarak gönül eğlendiriyorlardı. O vahşi dönemlerde Zaporojyelilerin yaptıklarını duyup da ürpermeyen insan zor bulunurdu. Küçücük çocukları bile boğazların memelerini kesiyor, sağ bıraktıklarını da vücutlarının bazı yerlerinden derilerini yüzüp sarkık bir şekilde bırakıyorlardı. Lehlilere yaptıklarını çok ağır bir şekilde ödetiyorlardı. Bir manastırın rahibi bir keşişini kazaklara elçi olarak gönderdi. Lehlilerle kazaklar arasında anlaşma olduğunu hatırlatıyor, yapılanların hem bu anlaşmanın hükümlerine hem de insanlığa yakışmayan şeyler olduğunu belirtiyordu. Ataman elçiye, baş rahibine hem benim hem de tüm Zaporojyelilerin selamını söyle. Bizden korkmasınlar çünkü çubuğumuzu yeni yakıyoruz. Kısa bir süre sonra ise o muhteşem manastır ateşler arasında kaldı. Gotik mimariyi yansıtan pencerelerinden dalga dalga alevler yayıldı. Kaçışan keşişler, Yahudiler ve kadınlardan oluşan kalabalık yığınlar kentlere doluştular. Kentlerdeki askerlerin kendilerini koruyacağını sanıyorlardı. Hükümetin öncü kazaklara karşı gönderdiği askerler ya onları bulamamış ya da onlarla karşılaştıklarında korkuya kapılıp kaçmışlardı. Leh ordusu içinde birçok savaşa katılmış ve ün kazanmış birçok komutan vardı. Bu kurnaz savaşçılar Zaporojyelilere karşı başarıya ulaşmak için birlikte hareket etmeleri gerektiğine inanıyorlardı. Genç kazak savaşçılar da böyle bir şey istiyordu. Savunmadan yoksun bir düşmanla savaşmak, çoluk çocuğu katletmek, yağmalamak için katılmamışlardı bu sefere. Bakımlı, güzel bir ata binip gösteriş yapan, burnu havada leh savaşçılarını bulup onlarla savaşmak ve böylece kendilerini kanıtlamak istiyorlardı onlar. Böyle bir heyecanı yaşamak, çeşitli koşumlar, kılıçlar, tüfekler elde etmek çok güzel bir duygu olmalıydı. Aradan geçen süre bir ay bile olmadan genç savaşçılar üzerlerindeki yıpranmış giysilerden kurtulmuş, tepeden tırnağa yepyeni giysilere bürünmüşlerdi. Yüzlerindeki çocuksu anlatım kaybolmuş, ifadeleri sertleşmiş, tam birer erkek olmuşlardı. Taras Bulba oğullarını diğer gençlerle birlikte ön saflarda gördükçe gururlanıyordu. Ostap sanki askerlik için yaratılmıştı. Kısa sürede öğrenmediği savaş oyunu, beceremediği iş kalmamıştı. Hiç şaşırmıyor, heyecanlanmıyor, karşılaştığı her zorluğun altından soğukkanlılıkla kalkıyordu. Karşılaşılan bir tehlikenin nitelikleri hakkında doğru bir tespitte bulunmak, bu tehlikeden kurtulup düşmanı ezmek için geri dönmek üzere tehlike bölgesinden uzaklaşmak, bırakın 22 yaşındaki bir delikanlıyı birçok usta savaşçının bile becerebileceği bir şey değildi. Daha şimdiden tam bir önder gibiydi. Kendine güvenen, kararlı ve cesur. Aslan gibi de güçlü kuvvetliydi ki tüm bu özellikleri babasını hayran bırakıyordu. Bu oğlan öyle büyük bir komutan olacak ki babası bile onun yanında hiç kalır diyordu Taras. Andre ise bir başka alemdi. Kurşun vızıltıları, kılıç şakırtıları bir tür müzik gibiydi onun için. Ağabeyindeki tehlikeyi sezme, kendi gücünü ölçebilme gibi özellikler yoktu onda. Savaş ona çılgınca bir eğlence gibi geliyordu. Aslında onun savaş sırasındaki durumunu görenler için hiç de yadırganacak bir şey değildi bu. Çünkü o savaş sırasında sanki bir transa giriyordu. çevresinde insanların kellelerinin uçuştuğunu, yaralanan ya da ölen atların yere serilişini, bir düşman askerini yaraladığını ya da kendisinin yaralandığını bile fark edemeyen birinin durumu başka nasıl anlatılır ki? Öylesine tehlikelere atılıyor, öfkeden gözü hiçbir şeyi görmez şekilde öyle kahramanlıklar gösteriyordu ki, yıllarca birçok savaşa girip çıkmış savaşçılara parmak ısırtıyordu. Babası Ostap'a duyduğu hayranlığı ona da duyuyor ve ''Bu oğlan tam bir cengaver, Tanrı onu korusun. Ostap gibi olamasa da bu da büyük bir komutan olacak.'' diyordu. Doğruca Dubno kenti üzerine yürüyorlardı. Burada çok varlıklı kişilerin, büyük zenginlerin olduğunu duymuşlardı. 35-40 saatlik bir yürüyüş sonrası kente ulaştılar. Ancak şehir halkı çok kararlıydı. Kazakları içeriye sokmamak için şehirlerini adım adım savunuyorlardı. Şehrin çevresinde toprak bir tabya vardı. Bu tabyanın alçak yerleri taş duvarlar, mazgal işlevi gören evler, kütüklerle güçlendirilmiş, arkalarına toplar yerleştirilmişti. İçerideki askerler şehrin ülkeleri için ne denli önemli olduğunu çok iyi biliyordu. Şehir halkı da aynı bilince sahipti. Bu nedenle de askerlere her bakımdan destek oluyordu. Herkes şehrini korumak için canını dişine takmıştı. Savaşanlar arasında kadınlar bile vardı. Zaporojyeliler tabyalara tırmanmaya çalıştığında yoğun bir top ateşiyle karşılaştılar. Dubno halkı ve askerler ellerine geçen her şeyi Zaporojyelilerin üzerine atıyordu. Taşlar, çanak çömlekler, ortalığı toza dumana boğan, gözleri körelten kum torbaları, kaynar sular ve zifler yağmur gibi yağıyordu. Böyle bir savaşa alışık olmayan kazaklar atamanın emriyle geriye çekildiler. ''Durun arkadaşlar'' dedi. ''Durun ama sakın yıldığımızı sanmayın. Biz de burada onların açlıktan gebermelerini bekleriz. Eğer içeriden bir kişiyi bile dışarıya çıkartırsam ben de adam değilim. Bu adam bir Tatar gavuru, Hristiyan filan değil.'' desinler. Böylece şehri dört bir yandan kuşattılar. Bu arada da çevredeki köyleri yağmalamaya, ekinleri yakmaya, hayvanlarını ekili tarlalara sürmeye başladılar. Çok da güzel bir ürün olmuştu o yıl. Kent halkı hasadını yapamadığı ürünün gözleri önünde yakılmasını, hayvanlara yem edilmesini korku içinde seyretti. Kazaklar arabalarını iki sıra halinde uç uca dizerek şehri kuşatmışlardı. Zaporojye'de olduğu gibi bölüklere ayrılmış, çubuklarını tüttürüp keyif çatıyorlardı. Zar atanlar, çeşitli oyunlar oynayanlar, ele geçirdikleri silahları birbiriyle değiştirenler vardı aralarında. Akşamları bu kez başka bir alem başlıyordu. Her bölük yaktığı ateşin üzerine koyduğu büyük kazanlarda kendi yemeğini pişiriyordu. Her kazanın başındaysa nöbetçiler bulunuyordu. Çok zaman geçmeden kazaklar bu aylaklıktan sıkılmaya, hiçbir şey yapmadan beklemekten sızlanmaya başladılar. Akınlar, sert çatışmalar olmadığı zamanlar askerlere verilen vodka iki katına çıkarıldı. Bu tembellik tüm gençlerin olduğu gibi Taras'ın oğullarının da zoruna gidiyordu. Andrei sıkıntıdan patlayacak bir noktaya gelmişti. Babası onu teselli etmeye çalışıyordu. ''Oğlum sabretmesini de bilmelisin.'' diyordu. ''İyi bir kazak her çeşit sıkıntıya bile katlanabilmelidir.'' Savaş sırasında gösterilen yiğitlik kadar önemlidir işsiz kalındığında gevşememek. Ama genç, heyecan içindeki bir delikanlının yaşlı bir adamın anlattıklarını kavraması çok zordur. Böyle iki insanın düşünceleri arasında önemli farklılıklar olması çok doğaldır. Bu sırada Taras Bulba'nın köyünde bıraktığı alay da Tokaç komutasında gelmiş, Zaporojyelilere katılmıştı. Tokaç'ın emrindeki bu alayda 200 yüzbaşı, bir yazıcı, bazı gedikliler ve 4000'de asker vardı. Durumun kötüye gittiğini duyup gelenler ve gönüllüler çoğunluktaydı. Yüzbaşılar Taras'ın oğullarına annelerinin selamlarını, hayır dualarını ve Kiev Meykorsk manastırında okutup üflettiği selviden yapılmış kutsal birer haç getirmişti. Ostap'la Andrei bu haçları boyunlarına takarken analarını anarak duygulandılar. Bu haçların böyle bir dönemde ellerine geçmesi iki türlü de yorumlanabilirdi. Düşmanı yenmek, elleri kolları dolu yurda dönüp savaştaki cesaret ve kahramanlıklarıyla ün salmak ya da ama bilinen bir şey vardı, ileride ne olacağını kimsenin bilemeyeceği, tıpkı bataklıklardan yükselen bir sis tabakası gibi bir bilinemezlik. Öyle bir sis tabakası ki atmaca da güvercin de birbirlerini tanımadan döner durur. Biri avına, diğeri ölüme ne denli yaklaştığının farkına varmaz. Bir akşam neler olduğunu öğrenmek için Ostap bölüye gidince Andrei yalnız başına kalmıştı. İçine oturan ama nedenini bilemediği bir sıkıntı içindeydi. Kazaklar yemeklerini yiyeli çok olmuştu. Alacakaranlık çökmüştü her yana, yaz gecelerinin o tatlı havasıyla birlikte. Gözüne uyku tutmayan Andrei, arkadaşlarının yanına da gitmek istemediği için çevresini izlemeye başladı. Gökyüzündeki sayısız yıldız ışıl ışıldı. Şehri kuşatan arabalar art arda dizilmişlerdi. Arabalarda her çeşit yiyeceğin yanında savaşta kazandıkları ganimetler de vardı. Arkalarına da katran kovaları bağlanmıştı. Arabaların altlarında, yanlarında, ovanın birçok yerinde yatan kazaklar vardı. Kimi torbasını, kimi de arkadaşının göğsünü yastık yapmıştı kendine. Her kazak özellikle üç şeyi ayırmaz yanından kolay kolay. Kılıcını, tüfeğini ve avadanlığını. Hani o şıkır şıkır bakır süsleri olan kısa çubuğu ve çakmak taşı takımını. Bunlar hemen hemen her kazak savaşçısının yanında dururdu. Bacakları karınlarının altında kıvrılı yatan kocaman öküzler uzaktan ovaya serpiştirilmiş kül rengi kaya parçalarına benzetilebilirdi. Horlayan Zaporojyelilerin horultuları atların kişnemeleriyle birbirine karışıyordu. O Temmuz gecesinin güzelliği gökyüzünü kaplayan görkemli bir kızıllıkla daha da zenginleşmişti. Çevrede yakılan yerlerin alevlerinin yarattığı bir kızıllıktı bu. Yükselen alevler gökyüzünün bir yanını kızıla boyadıktan sonra hareketsizleşirken ovanın bir başka köşesinden bir başka yangının alevleri aynı kızıllığı yaratıyordu gökyüzünde. Yanmış bir manastırın simsiyah gölgesi kolları açık bir keşişe benzetilebilirdi. Bir başka manastırın bahçesindeki ağaçlar tutuştukça olgun erikler mor bir ışıkla, armutlarsa altın rengi bir parıltıyla aydınlanıyordu. Manastır duvarına asılı zavallı bir Yahudi ya da bir keşiş de bahçeyle birlikte yanıyordu. Yanan yerlerin üzerinde uçuşan kuşlar kırmızı atlas zemine serpiştirilmiş küçük kara haçlara benziyordu. Kuşatma altındaki kent derin bir uykuya dalmış gibiydi. Kentin çevresine yerleştirilmiş engeller, kiliselerin kuleleri ve evler çeşitli yerlerdeki yangınlarla aydınlanıyordu. Andrei arabalar arasında dolaşmaya başladı. Akşam yakılan ateşler sönmeye başlamıştı. Akşam büyük bir iştahla yenilen, tek kırıntısı bile bırakılmayan yemeğin ve ateşin rehavetiyle nöbetçiler oturdukları yerlerde sızmışlardı. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.